Ayrım 2. Bağlanmanın 5 seviyesi. Don Miguel Ruiz Jr. Sayfa 23. Bölüm 2. Kişisel düş ve gezegenin düşünü anlamak. Zihnimizin asıl işi düşlemektir. Bilgiyi algılayıp uyanık olduğumuzda maddi çerçevede doğrusal bir gerçekliğe, uykuda ya da gündüz düşünde olduğumuzda da maddi bir çerçeve olmaksızın doğrusal olmayan bir gerçekliğe yansıtmak. Varoluşumuz bu iki tür düş ya da algılama biçimi arasında durmadan gider gelir. Kişisel düş. Birincisi, kişisel düşünüz vardır. Başka hiç kimse hayatı sizin bakış açınızdan yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek. Sizi uzun zamandır tanıyor olabilirim ama siz olmanın nasıl bir duygu verdiğini asla bilemeyeceğim. Sizin bedeninizde yaşamanın, söz gelimi sizin damağınızda kahvenin nasıl bir tat verdiğini bunları ancak kendi bakış açımdan bilebilirim. Yalnızım. Yalnız doğdum, yalnız da öleceğim. Bu bedende yaşayan, hayatı benim gözlerimle gören biri daha yok. İnançlarınız ve sadece onlar size aittir. Hayatınız boyunca sizinle olan tek kişisiniz. Kendinizden hoşlanmadığınızı hayal edin. Kendinizden kaçış olmadığından zor bir hayat olurdu. Dikkatinizi ne kadar dağıtırsanız dağıtın, kendi bakış açınızdan kaçamazsınız. Bu yaşamda süreleri farklı çok çeşitli ilişkiler içindeyiz. Ana babam gibi ömür boyu hayatımda olanlar var. Eşim, çocuklarım gibi uzun zaman hayatımda olmasını umduklarım. Başkaları, arkadaşlar, iş arkadaşları, tanıdıklar. Hayatıma daha çabuk girip çıkabilir. Fakat ne olursa olsun günün birinde yola devam zamanı gelip çattığında vedalaşmamız gerekecek. Yaşamınız ve düşünüzü görür, yansıtırsınız. Bu düş hayatta olmaktan gelen düşünce ve deneyimlerden süzülerek oluşur. Düşünün, sinir sisteminiz, gözleriniz ve kulaklarınız, duygularınız ve sevgiyle yaşarsınız. Sevdiğiniz bir yemeği yemenin, birini kucaklayıp öpmenin ya da sadece hayatta olmanın ne zevk olduğunu kendi algınızla bilecek tek kişisiniz. Bu sizin kişisel düşünüz. Onu güzel bir cennet ya da kusursuz bir cehennem haline getirebilirsiniz. Tüm bunların temeli neye inandığınız, ne düşündüğünüz ve ne bildiğinizdir. Gezegenin düşü. Her canlı birlik içindedir. Aramızdaki sizinle benden ibaret küçük bir birlik olabileceği gibi hane halkı, cemaat, ulus, kıta ve benzeri gibi büyük bir birlik de olabilir. Buradan hareketle gezegenin düşü sadece iki kişinin paylaştığı küçük bir rüya da olabilir. Yaşayan hemen herkesçe paylaşılan büyük bir rüya ve bu ikisi arasında kalanlar da. Gezegenin düşü neden oluşur? Sizinle benden başlar. Benim kendimden sorumlu olduğum gibi siz de kendinizden sorumlusunuz. Biz iki ayrı düş, iki ayrı algı noktasıyız. Aramızdaki bu ilişki ne kadar ufak olursa olsun adına biz denen düştür. Birbirimizle etkileşime girişimiz ve aramızdaki fikir, kavram ve anlaşma akışı ile gerçekleşir. Gezegenin düşü, niyet olarak da bilinen evet ve hayırlarımızdan meydana gelir. Her bir evet ile bir şey yaratılır. Hayırda yaratılan hiçbir şey yoktur. Hayal gücümüzle güzel ya da çirkin olabilen bir şey yaratabiliriz. Evet dediğimiz an bunu ortaya çıkaran hareket başlar. Gezegenin düşü kolektif seçimlerimizden oluşur. Paylaşılan niyetimizin tezahürüdür. Birbirimizle ilişkide olmayı arzuladığımızdan hepimiz temas halindeyiz. Şu anda ortak bir düşün bir parçasını paylaşıyoruz. Bu da gezegenin düşüdür. Görüyorsunuz, gezegenin düşü birbirimizle paylaşma ve iletişim kurma ihtiyacı ile oluşur. Birbirimizle ya saygıya dayalı ilişkiler kurar ya da birbirimizi kendi inanç kalıplarımız ve ideallerimize zorlama ihtiyacıyla saygısızca karşımızdakine dayatır, ona üstün gelmeye çalışırız. Şu anda olduğum kişi bir ömür boyu verdiğim evet ve hayırların toplamıdır ve bu hepimiz için geçerlidir. Yeterince çoğumuz evet dediğinde harekete geçilir. Gezegenin düşü bu şekilde devinir ve hareket eder. Bunu bir kuş sürüsü hayal ederek canlandırabilirsiniz. Kuşlar şaşırtıcı bir uyum içinde uçar fakat en öndeki yön değiştirdiği an diğer kuşlar evet diyerek onu izler. Kimi zaman sürü ikiye ayrılır, gruplardan her biri farklı yöne evet demiştir. Bazen yeniden bir araya gelirler. İzleyen kuşlar o yöne evet der. Şimdi bu sürünün bir insan topluluğu olduğunu düşünün. Evetleri kontrolü altında tutan gezegenin düşünü elinde tutar. Hatırlarsanız gezegenin düşü sizinle benim kadar küçük, bir ulus ya da bütün dünya kadar büyüktür. Daha ufak bir ölçekte, yalnızca iki kişinin olduğu yerde evetleri kontrol altında tutan ilişkinin dizginlerini elde tutar. İnsanların çoğu zaman inançlarını birbirlerine ya da iradelerini diğerinin bakış açısına dayatmaya çalışmaları nedeni budur. Biz düşünü yaratırken birbirimize saygıyla davrandığımızda, evetlerimizle hayırlarımızı karşılıklı onurlandırdığımızda ortada ahenk vardır. Kişisel düş de, gezegenin düşü de bilgiye dayanır. Hayatta kalmamızı sağlayan araç budur. Fakat gelecek bölümde göreceğimiz gibi bilgiye artan bağlılığımız yaşamı olduğu gibi görme yetimizi, dolayısıyla potansiyelimizi sınırlar. Bölüm 3. Bilgi ve bağlılıklar. Eğer bildiğime bağlılığım beni mevcut tüm seçeneklere karşı körleştiriyorsa, beni bilgim yönetiyor demektir. Niyetimi kontrol altında tutar ve kişisel düşümü benim yerime yaratır. Fakat bağlılıklarımın farkındalığıyla birlikte dizginleri ele alıp seçtiğim şekilde yaşam olanağım doğar. Sürekli değişen anlamlar. Ben yalnızca söylediğimden sorumluyum. Senin nasıl işittiğinden değil. Don Miguel Ruiz. Semboller birbirimizin yaşam deneyimini anlamamızı sağlayan temsillerdir. Sözcükler, anlam ve tanımları deneyimlerimizi belirleyen ve bildiklerimizi paylaşmamızı sağlayan sembollerdir. Sözcüklerin çekici ama aynı zamanda faydacı bir işlevi vardır. Bizim birbirimizi anlamamızı sağlayan ve biz düşü ile gezegenin düşünü oluşturan anlaşmaları yaratan birincil simgelerdir. Söz gelimi güneş sözcüğü. Bütün çevirilerinde güneş sistemimizi aydınlatan bir oluşumu simgeler. Toltek geleneğinde güneş yaşamın yaratılışını temsil eder. Burada yeryüzü anne, güneş babadır. Yaşam bu ikisinin birleşmesinden doğar. Bir sembolün anlamı topluluk, kültür, ulus ve benzeri tarafından varılmış anlaşmadan gelir. Tanımlar mutabakat sonucudur ve yeterince çoğumuz bu temsile evet dediğimizde buna bilgi adını veririz. Örneğin şu anda elinizde bir kitap tutmaktasınız. Kitap, elinizdeki nesneyi temsil eden bir simgedir. Kitaba değinecek olsam bunun ne olduğunu bilirsiniz çünkü onu doğrudan algılayabilirsiniz. Geçmişte böyle bir deneyiminiz olmuştur. İkimizin de elinde kitap olmasa bile daha önceki somut ilişki dolayısıyla kavramı canlandırabilirsiniz. Üzerinde sözcükler olan ciltli bir tomar kağıdın bir kitap olduğu konusunda anlaşmak fazla bir şey gerektirmez. Ancak fikirler ve kavramlar içinde algılarımız ve görüş açılarımız doğrultusunda hepimizin farklı değerlendirdiği semboller vardır. Sevgi, ruh, ahlak. Bu semboller bir anlaşmayla tanımlanmış kavramları temsil eder fakat başka birinin tanım ya da açıklamasıyla hiçbir zaman tümüyle anlaşılamaz. Bu simgeler soyut olmaları bakımından sanaldır. Kavramlar için bunları ister iyi ister kötü algılayalım ya da yansız olalım, semboller kullandığımızda şekli olmayana şekil vermeye çalışırız. Soyut bir kavramın tanımı konusunda ne kadar fazla insan bizimle hemfikir olursa bu düşünce o kadar fazla şekillenir görünmekte. Gezegenin düşü için bir yanılsama dememizin nedeni de budur. Düşünce ve inançlarımızı oluşturan sembollerin, sözcüklerin anlamı ancak söz konusu toplum ya da topluluğa ait bireylerin çoğunluğunun üzerinde anlaşmasıyla somut olduğu hissi verir. Toplumumuz ve aile veya ulus olarak kimliğimizin yapı taşları işlenebilirdir ve bireysel düşler anlaşma ve anlaşmazlık, evetler ve hayırlar ile gezegenin düşüyle birleşirken değişime açıktır. Söz gelimi, yeterince insan bir araya gelip bir davranışın ahlaksızlık olduğu konusunda anlaştığında, ahlaksızlığın ne anlama geldiğini tanımlamışlardır. Bu anlaşmayı yansıtan bir kanun oluşturulması halinde bu inanç daha somut bir görünüm kazanır. Kanun oluştuktan sonra o davranışı sergileyen kişi, kanunu yaratan toplulukça ahlaksızlıkla yaftalanır ve bir kanunun çiğnenmesi gereğince cezalandırılacaktır. Fakat ahlaksızlık fikri sana olmaktan hiç çıkmadığı için bu mutabakat bir yanılsamadır. Mevcudiyeti oralarda bir yerde değil, sadece yaptığımız zihinsel anlaşmalardadır. Yanılsamayı ayakta tutmak, sembol ve bağlanılan inancın topluluk tarafından sürekli desteklenmesini gerektirir. Bu sürekli destek tam da kişinin bir inanca bağlılığını güçlendiren şeydir. Sanal bir kavramın dayanıklılığı anlaşmaya bağlı olduğundan onun gerçeklik ihtiyacı ezici ve tüketici olabilir. Sembol biçimindeki inanca bağlılık o kadar güçlenebilir ki ona bağlananlar yerini herhangi başka bir inancın alabileceğini tasavvur bile edemezler. Bu semboller yalnızca o sanal anlaşmalara katılmamızdan ötürü değil, onlar temelinde harekete geçtiğimiz için de elle tutulur gelir. Düşüncelerimizi temel alarak harekete geçtiğimizde onları gerçekleştirmekte gibiyizdir. Ancak bir sembolün anlamı birey ya da toplumun anlaşmasına bağlılığından bir şey yitirmez. Örneğin tarihte kısa bir dönem boyunca lale altından daha değerli olmuştur. 1600'lerde Hollanda'nın altın çağında bir lalenin fiyatı orta sınıf bir tüccarın yıllık gelirinin 10 katıydı. 1500'lerde Osmanlılar tarafından Viyana'ya getirilen egzotik çiçek güzelliğiyle pek revaçtaydı ve kısa zamanda bir statü simgesi haline geldi. Bir virüs sonucu bitkilere kıran girmesiyle çiçek veren bir lale için bekleme süresi 7 ile 12 yıla uzamıştı. Hastalıklı laleler bu arada daha da egzotik bir görünüm alıyordu. Soğanların fiyatı aldı başını gitti. Lale borsasının ortaya çıkışıyla insanlar varları yoklarını elden çıkarıp ardından daha pahalıya satmak üzere soğan almaya başladı. İşe sonradan girenlerin talihsizliği, lale çılgınlığı geçti ve piyasa çöktü. Lalelere ilişkin anlaşma değiştiğinde pek çok insan elindekileri kaybetmesiyle ciddi bir ekonomik gerileme başladı. Parasal servet bir yanılsamaydı. Bu tür anlaşmaların özelliği tanımlarının her zaman değişime açık olmasıdır. Bu şekilde baktığımızda fikir ve kavramlarımızın tanım ve anlamlarının ne kadar geçici ve kırılgan olduğunu görebiliriz. Ne kadar güçlü olduklarını da görebiliriz. Hayata bizim getirdiğimiz tanım ve yorumların doğru olduğunu kanıtlamaya onca enerji harcamamızın nedeni de budur. Gerçekliğimizi oluşturan kumaş işte budur. Ancak bu gerçekliğe ve ona oluşturan sembolün anlamlarına böylesine bağlandığımızda değişim ve gelişime yer bırakmamış oluruz. Dünyanın işleyişine dair inanç ve tanımlarımızı korumak için kendimizi, başkaları ve kendimiz ile mücadele eder, savaşır, tartışır, bulabilir, kendi inançlarımızın tutsağı haline gelebiliriz. Bu kadar büyük bir duygusal tepki yaratmalarına şaşmamak gerek. Fakat inançlarımızın doğasının bilincine vararak hikayelerimiz ve anlaşmalarımızı değiştirme gücü kazanırız. Bilgi birbirimizi anlamamızı sağlayan köprü olduğundan yaşamak istediğimiz düş veya gerçekliği yaratabileceğimiz bir araçtır. Niyet ya da irademiz bilgiyi anlamını verir ve bu bedenlerimiz üzerinden gezegen düşünde ifadesini bulur. Bir şey ifade ettiğimizde bunu bilgimiz açısından yaparız. Dikkatle dinleyin fakat bütün sözcük ve diğer sembolleri kuşkuculuk eleğinden geçirin. Sözcük ve sembollere benim, senin, başkalarının affettiğiniz anlam ve algılanan gerçekliğe bağlılığınızı bıraktığınızda geri çekilip bu anlamların sizin yaşam deneyiminizi yansıtıp yansıtmadığına kendi adınıza karar verme özgürlüğünüz olur. Bunun dışında başka birinin bilgisini ifade edişine bu sembollerin anlamına bağlılık duymaksızın açık bir dikkat verdiğinizde onu daha iyi anlama olanağınız olur. Bağlılıklar ve benlik algımız. Ailemle Arizona'dan Kuzey Kaliforniya'ya taşındığımızda küçük kızım Audrey 3 yaşındaydı. Yuvaya başlayalı da bir ay olmuştu. Arizona'daki evimizi ve okulunu seviyordu. Taşınacağımızı, gideceğimiz yerde yeni bir okula başlayacağını söylediğimizde dünyası alt üst oldu. Olmaz baba, okulum, evim, benim diye ağlamaya başladı. Sonraki günler önüne gelene dört elle sarıldı. Bize, oyuncaklarına, yuvadaki en iyi arkadaşı, hatta yuva müdürüne. Eşimle durmadan her şeyin yolunda olduğunu söylüyorduk. Yeni bir okulda yeni arkadaşlarla her şey çok güzel olacaktı. Son gün onu okuldan aldığımızda Audrey açıktan açığa ayak diredi. Ayrılmamak için müdürün bacakları arkasına saklandı. O an ona tüm dikkatimi verdim. Durumun onun açısından nasıl göründüğünü hayal ettim. Tanıdığı, bildiği her şey gidiyordu. Tüm dünyası değişmek üzereydi ve geride kim ya da neyin kalacağını bilemiyordu. Yanına gelen arkadaşı Leon'un eline asıldı. Leon diye ağladı. Sonunda onu ikna edebildik. Çok değer verdiği şeylere, dört elle asılışını duraksayarak gevşetti. Rahatlık sınırlarımız içinde kendimizi rahat ve güvende hisseder. Ben buyum anlayışını pekiştirdikçe pekiştiririz. Olabilecek en kötü şey bunun yok olup gitmesidir. Kendimi iyi hissetmem için bir şeyin olduğu gibi kalması gerektiğine inandığımda ona bağlanmış ve dışımdaki bu şeyi benim kim olduğumla birbirine karıştırmış olurum. Dışımdaki şeyler ve nihayetinde her şey değişirse nasıl tepki veririm? Benlik algımı bununla birleştirmişsem onu savunmam, onun için tartışmaya girmem gerekir. Tanımlar ve anlam bulmam gerekir. Kısacası bir bağlılık yaratmışımdır. Değişim korkusuna kapıldığımda kendi dışımda bir şeye bağlılık geliştirdiğimi bilirim. Değişim, tanıdığım, bildiğim dünyayı yok edebilir. Beni bilememenin tedirgin edici karanlığına itebilir. Ama değişimin önüne geçilemez. Ömrümüz boyunca sonu da gelmez. Bir ilişki son bulur, işimizi kaybeder, evimizden taşınırız, kırışıklıklarımıza, aklaşan saçlarımıza yenileri eklenir, sevdiklerimizi kaybederiz. Bu böylece gider. Benlik algımı yerleştirdiğim şeylere bakarsam, kimliğimin de bunlarla bütünleştiğini görürüm. Bunların tehdit altında olması korku doğurur, zira bağlılığımla bunları benliğimin bir parçası olarak yorumlamışımdır. Dolayısıyla bağlılık kayıp olasılığına karşı geliştirilir. Dikkatle baktığımızda bağlılığımızın nesnesini şöyle ya da böyle her zaman savunduğumuzu görebiliriz. Özünde kendi benlik tanımımızı savunmaktayızdır. Benim diyerek dört dönen küçük kızımın yaptığı budur. Savunduğu bir nesne olmaktan öte benlik algısıdır. Neyse ki Audrey yeni evimizin kapısından girer girmez sevinçle coştu. Yeni odasına koşup, "Benim odam!" diye bağırdı. Size sunacağım zorlu egzersiz, anlaşmanızı değiştirmek, kendinizi mükemmel bir insan olarak görmek ve bütün olmak için hiçbir nesneye, düşünce ya da bilgiye ihtiyacınız olmadığınızın bilincine varmak. Mükemmelsiniz, çünkü varsınız, yaşadıkça durmadan dönüşmektesiniz. Tam şu anda hayatta olduğumuz için kendimizi olduğumuz halde mükemmel görebilirsek özgürüz demektir. Bağlılıklarımız artık bizi belirlemez olmuştur. Bunun yerine topladığımız bilgi, kişisel ve kolektif düşlerle nasıl ilgileneceğimize karar vermede yardımcı bir araç haline gelir. Seçtiğimiz hareket biçimi de niyetimizin dışa vurumu olur. Hayatınızın öyküsüne baktığınızda bilgiye bağlılığınızın buyruğu doğrultusunda mı hareket ediyorsunuz yoksa bilgiyi anın farkındalığıyla hareket etmede mi kullanıyorsunuz? Büyük annem bana yıllar önce şöyle sormuştu. Bilgi mi seni yönetiyor, sen mi bilgiyi? Bilgine, inançlarına ya da kendi dışında bir şeye ne kadar bağlı olduğunu gördüğünde bunu sen kendin yanıtlayabilirsin. Bu soru karşıma ilk çıktığında bilginin bizi yoldan çıkarabildiğini, biz dizginleri ele alana dek acı çekmemize neden olduğunu bilmiyordum. Büyük annemin sorusunu nasıl yanıtlayacağımdan habersizdim. Büyük annem geliştirdiğim her bağlılığın bilginin kontrolümü ele geçirmesine yol açtığına inanırdı. Cennet ve cehennemden, iblis ve meleklerden, bağlanmanın çeşitli düzeyleri ve bunların sonuçlarından söz ederdi. Bu onun diliydi ve hayatının deneyim ve bağlamına uygundu. Gelecek bölümde aynı öğretileri çağdaş düşümüze uygun bir mecaz kullanarak açıklayacağım. İkinci ayrımın sonu sayfa 33.